Ben Deniz.
Ben Olcay. Burası True Crime Meçhule Giden Gemi.
Merhabalar, merhabalar.
Merhabalar. Sıfır enerjiyle geldik. Selamlar.
Hızlıca bir şey söyleyeyim. İyi misiniz? İyisiniz. İyi, harika, şahane.
İyi, çok iyi, çok iyi.
Siz
Ha. Tamam.
Netflix'e geldiğinden beri bize yazıyordunuz. Bir iki arkadaşımda da gördüm. Baby Reindeer başladım. Muhteşem. Olca, izlemen lazım Netflix'te.
Yani hemen akşam programı yazıyorum. Aha, yazdım. Şıkır şıkır şıkır. Merak ettim, nasıl bir şey? Acık özetlesene.
Şöyle söyleyeyim. Gerçek hikaye. Böyle 30'ar dakikalık bölümler. Ama
Gerçek hikaye.
bir ya zaten bize önerildiği için bir true crime'lık bir şey oldu belliydi. Yani gelip de bize alakasız komedi dizisi önermiyorsunuz siz. O yüzden ben ilk işte Birol'la izlemeye başladık. Birol ilk işte çok güzel anlatılıyor bu arada. Komedi unsurları da var. Birol gülüyor bir iki bir şeye. Ya yani şöyle söyleyeyim. Bir kadının bir adamı stalklamasının hikayesi aslında. Böyle işte kilolu ve sempatik bir kadın. İşte eski bir avukatmış. Acaba öyle miymiş bilmiyoruz. Yani o sırada kendisini avukat diye tanıtıyor. Adam da başarısız bir komedyen. Ve bunların ilişkisi gibi bir şey. Yani adamın hayır diyememesi. Yani neyse, çok bir şey demek istemiyorum. Şimdi sadece şunu söyleyeyim. İlk başlarda bu komik şeyler olduğunda bir rol gülüyor ya. Böyle komik bir şey oldukça ben daha çok geriliyorum mesela. Böyle ağzım aşağı doğru, dişlerimi sıkıyorum. O kadar gergin geldi bana. Öyle söyleyeyim yani.
Ya çok merak ettim. Akşam izleyeceğim.
Mutlaka izle. Dün biz bir oturuşta sanırım 5 bölüm izledik. Geri kalana devam etme nedenim bir hayatımın ve işimin olmasıydı. Yoksa gerçekten sabaha kadar izlerdim, öyle söyleyeyim. Bayağıdır bu kadar akıcı bir şey izlememiştim. Çok teşekkürler ısrarla önerdiğiniz
Ay,
için.
süpermiş, merak ediyorum. Bir de şeyi soracağım sana. Bizim daha önce çekilişle gönderdiğimiz bir Firar Odası kitabının hakkında da birazcık yorum yapar mısın?
Bu ara evet, çok iyi içerikler ürettiğim için çok iyi hissediyorum bununla alakalı. Kitap çok iyi. Kitap muhteşem. Yani kitapla ilgili şunu söyleyeyim size. Kitabı okuduğum için 2 günde bitirdim, işte 400 sayfa, 1,5 gün hatta, neyse. Bir şeyler izleyecektik, film falan izleyecektik. İzlemedik, ne olur ben kitabıma devam edeyim dedim. Ertesi gün şöyle bir şey oldu. Ben bir görsel içerik izlemişim gibi hissetmeye başladım. Ve
Ah,
Birol'a
süper.
kitapla ilgili bir şeyler sormaya başladım. Ama şöyle, şu sahne nasıldı falan diyorum. Bana diyor ki hangi sahne? Nasıl? Dün izlemedik, okudum ben, oldum. Bence bir kitabın gelebileceği en iyi nokta bu hissiyatı oluşturması da benim için.
Süper. O zaman tekrar tavsiye edelim almayanlara da Firar Odası April Yayıncılık'tan. Tabii ki bir yayıncı olsak da yazar takip etme şeyimiz olmadığı için efendim Megan Golden ismi de yazarımızın tavsiye
Bu arada
niteliğinde.
biz yayın evi takip ediyoruz değil mi? Tamam, bazı Türk yazarları takip ediyorum ben ama ağırlıklı yayın evi takip etmiyor muyuz?
Evet, yani ben öyleyim bayağı yani. Yazar sonra geliyor niyeyse. Of, çok kötü yayıncılık anlayışı.
Aynen öyle. Mesela April'den bir polisiye çıktıysa A kesin iyidir diye alırım yani.
Evet, kesinlikle. Ne April övdük be, azıcık
Evet ya.
İBAN. April'e İBAN.
Biz orada çalışmıyoruz bu arada.
Evet. Ama severiz gıyaplarında. Ya
Evet.
geçen şeyde Algan Sezgin Türedi ile sevgili Mesut Demirbilek hocamız demek istiyorum ona. O benim için bir hoca niteliğinde
Öyle o.
vardı, imzada. Gidemedim. O kadar yoğundu ki fuarda stand. Yanlarına gidemedim. Çok üzüldüm. Buradan da onlara da küçük selam gönderelim.
Ya bu bölüm yayınlandığında biz İzmir Fuarı'nda dinleyicilerimizle
Okurlarımızla.
görüşmemiş olacağız değil mi? Evet, Perşembe.
Evet.
Bu hafta sonu Olcay da ben de İzmir'de Kitap Fuarı'ndayız efendim. Bulunmayı
Evet.
bekleriz. Efendim, hangi
27
stand falan
Nisan'da.
diyorsunuz ama yani biraz araştırın ya, hangi standdayız biz. Şaka şaka yazarım.
Siz true crime'cısınız ya. Bulursunuz, çok uzun sürmez bence.
Bir geyiğimiz, bir şeyimiz, goy goyumuz var mı?
Vallahi yok, bu ara çok yoğun. İşte hepimiz işe deli gibi hunharca döndük. Çok can sıkıcı. Yani hemen başlayalım bence bölümümüze ve sonra görüşürüz diyelim.
Bu bölüm bu arada Almanya'dayız. O yüzden Benim Almancam yok. Yani ortaokulda Almancamın zergut olduğuna dair bir belgem var. Ortaokulda ikinci dilimizdi. Böyle bir iki kelime biliyorum. Ama çok kötü telaffuz ediyorum. Şimdiden özür dilerim telaffuzumdan dolayı. Almanca telaffuz konusunda ikinci kısımda Olcay'ın söylediklerine dikkate alın. Benimkiler tamamen sallama olacak.
Çok mutlu olurum. Almanya ile ilgili bölüm yaptığımda çok eğleniyorum.
Bu kızın hazırladığı çoğu bölüm Almanya oluyor zaten. Ben de dalga mı geçiyor anlamıyorum gerçekten yani.
Evet, buyurun.
O zaman başlıyorum. 1981'de Aralık ayındayız. Noel pazarlarının olduğu bir yerdeyiz. Köln Katedrali'nin orada Almanya'nın çok sayıdaki Noel pazarlarından biri olan bir Noel pazarındayız. Burada hem yerel halk alışverişlerini yapıyor hem de turistler buraya geliyor. Bazıları sevdikleri için hediye arayışında, diğerleri sadece işte sıcak şarabını alıyor, işte elma dilimli patatesini yiyor falan. Sonuç olarak bu Noel atmosferinin tadını çıkartıyorlar. Ve Köln'ün güneyinde Ren Nehri'nin sol kıyısında bulunan Hahnwald Mahallesi, Almanya'nın en seçkin ve pahalı villalarının bulunduğu mahallelerden biri olarak orada duruyor. Ya yani bize göz kırpıyor orada, hey ben lüksüm diye. Neyse, bu sakin bölge Köln şehir merkezinden arabayla yaklaşık 15-20 dakikalık bir mesafede kocaman ağaçları, konakları andıran villaları ve geniş bahçeleriyle güvenli ve lüks bir yerleşim alanı olarak biliniyor, görülüyor, duyuluyor. İşte buradayız efendim. 18 Aralık sabah bir cuma günü. 8 yaşındaki Nina ilkokula gitmek için yola çıkıyor. Ama ondan bir daha haber alınamıyor. Yokluğu onu otobüs durağında bekleyen arkadaşları tarafından hemen fark ediliyor. Ve onlar da kızın annesi Beatrice ile iletişime geçiyorlar. Sonuç olarak polise haber veriliyor. Tabii ki mahalle ve çevresi didik didik aranıyor. Ama polisin bulabildiği tek şey Nina'nın okul çantası. Bu çantada kızın evine yakın bir bahçede bulunuyor. Nina, Köln'de bir bankada yöneticilik yapan Hubertus von Galvis ile bir sanatçı olan Beatrice'in kızı. Polis eşliğinde arama yapılıyor ama bu arama başarısız. Yani bir şey bulunamıyor ve Nina'nın ailesi uzun bir süre beklemek zorunda kalmıyor. Çünkü öğle saatlerinde telefonları çalıyor. Arayan kişi aileye kızlarını kaçırdığını söylüyor. Ve telefonda Nina'nın hala hayatta olduğunu kanıtlayan bir ses kaydı var. Telefonda bu dinletiliyor ve aileye diyorlar ki sakın polise haber vermeyin. Tabii ki polis Nina'yı zaten aramaya başladığı için ailenin artık bu talebe uyması mümkün değil. Ne diyecekler? Öncesinde kayıp ilanı açmışlar bir şey. Fidyeci aradığında sessiz mi kalacaklar? Tabii ki polise bu durumu söylüyorlar. 19 Aralık'ta efendim kendilerinden bir fidye isteniyor. İstenen fidyenin miktarı açıklanıyor. Ve kızın tokasına iliştirilmiş bir mektupla eve gönderiliyor bu kağıt. Mektupta kaçıranlarla, kızı kaçıranlarla nasıl irtibata geçeceğine dair babaya yönelik talimatlar yer alıyor. İlginç bu arada, demin size şeyi söyledim ya işte bir fidye miktarı açıklanıyor diye. Şöyle mektupta belirli bir miktar fidye parası yok. Ya bunun yerine aileye şu soruyor: siz ne kadar ödeyebilirsiniz? Ne kadarını ödemeye isteklisiniz? Yani mektupta Türkçe'ye çevireceğim, Olcay Almancasını orijinalini söylesin. Şu şekilde çevirebiliyoruz sanırım. Kızınız sizin için değeri nedir? Kızınızın sizin için değeri nedir? Nasıl okunuyor bu Olcay?
Was ist euch eure Tochter wert?
Tohta kız herhalde.
Kız, evet.
Tamam.
Wert der euch
Öğrendik, okey. Sonuç olarak kız kaçırıldı. Aile bir fidye mektubu geldi. Fidyede tam bir meblağ belirtilmiyor ve diyor ki sizin için bu kızın değeri nedir? Tövbe yarabbim. Neyse efendim, bu sırada gazeteciler polis tarafından bu konuyla alakalı bilgilendiriliyor. Nina'nın fidye için kaçırıldığı konusunda bilgilendiriliyor ve kendilerinden tabii ki bu bilgiyi ve polisin bunu bildiğine dair bilginin gizli tutulması isteniyor. Köln gazeteleri kamuoyuna daha fazla bilgi vermeksizin durumu kayıp bir kız olarak haberleştirmeye devam ediyor. Yani fidyeden hiç bahsedilmiyor, polisin olayı bildiğinden bahsedilmiyor. Sadece kayıp bir kız var, okula gitmeden kayboldu olarak Köln medyasına yansıyan haberlerimiz var. Şimdi mektupta bazı şeyler daha var. Neler var? Mektuptaki talimatlara göre Nina'nın babası Hubertus kaçıranlara bir teklifle bulunacak ve bunu pazartesi ya da çarşamba günü Ren Nehri kıyısında belirli bir yerde dururken belirli bir radyo frekansından iletecek. Bunu 21 Aralık Pazartesi günü yaptı ve 800 bin Alman markı, yani yaklaşık 440 bin dolara denk geliyor günümüzün parasıyla. Böyle bir meblağ teklif ediyor. Kaçıranlar da bunu kabul ediyorlar ama anlaşmaya bir şart daha ekliyorlar. Her başarısız fidye teslimatı için meblağ 50 bin Amerikan markı daha artacak. Bu
Amerikan
şartı
değil de Alman marka olabilir mi?
Alman
Sevgili
markı.
yanlış.
Amerika'nın markı. Neyse işte Alman markı olarak şey diyorlar, bir artış öngörüyorlar her başarısız fidye teslimatı için. Ama bunun tam ne anlama geldiği daha sonra anlaşılacak. Siz de bunu açıklayacağız. Efendim, Baba Hubertus 24 Aralık günü, yani Noel arifesinde Köln'den Dortmund'a giden hızlı trene biniyor. Kızını kaçıranlardan aldığı talimat doğrultusunda söylediği parayı yanında taşıyor ve parayı hareket halindeki trenin penceresinden atması için belirlenen radyo frekansından gelecek sinyali bekliyor. Bekliyor, bekliyor ama bu sinyal hiç gelmiyor. Fidyecilerin bu planı, yani radyo frekansından söyleyeceklerine dair olan planı neden değiştirdiklerini bilmiyoruz. Bazı kaynaklar trendeki sivil polis memurlarını ya da istasyonda Nina'nın babasının fotoğraflarını çeken gazetecileri fark ettiklerini söylüyorlar. Yani gazeteci karışmayacaktı, polis karışmayacaktı ama bunların karıştığını anlamış gibi gözüküyor olabilirler. Bundan emin değiliz. Sonuç olarak efendim, Noel arifesi olan 24 Aralık 1981'de fidyeyi teslim etmek için yapılan ilk girişim başarısız oldu. Demin dediğim gibi fidyeyi vermek için yapılan bir girişimdi. Dolayısıyla bir ceza parası daha ödenecek. İkinci kez bir fidye teslimatı yapılacak. Bu da 30 Aralık'ta yapılması öngörülüyor. Bu sefer fidyecilerin talimatı babanın parayı iki kişilik küçük bir helikopterden atması yönünde. Bunun yerine polis tarafından hazırlanan 4 kişilik bir helikopter havalanıyor ve belirlenen rotada 8 şeklinde Köln'den Ruh bölgesine, oradan Boğun'a ve tekrar Köln'e uçuyor helikopter. Ama tam bırakacakları yerdeki, yani nerede bırakacağına dair telsiz sinyalini yine alamıyorlar. Yani ikinci fidye girişimi de başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bunun nedeni ne olabilir? Muhtemelen buradaki otoyol kavşağının üzerindeki radyo frekansı karışıyor. Yani frekans çekmiyor olabilir, o yüzden ses gelmiyor olabilir. Ya da failler muhtemelen belirtilen helikopter tipinin kullanılmadığını ve işin içinde yine polisin olduğunu fark etmişler. Sonuç olarak baba bu uçuş sırasında kaçıranların telsiz trafiğindeki seslerinden birkaç parçayı alıyor. Yani birkaç kelime anlıyor konuşulanlardan ve bunu bir kasete kaydediyor. Dolayısıyla fidyecilerin ikinci kaçırılmadaki aksaklıkla ilgili ne düşündüğünü net olarak biliyoruz. Çünkü fidyecilerden gelen sese göre yanında lanet polisler var diye bir cümle çıkıyordu. Böyle bir şey konuşulmuş. Daha sonra bu kayıt da polis tarafından yayınlanıyor. Efendim, 1 Ocak hala kız ortada yok. Fidye verme girişimleri başarısız. Artık yeni yılda 1982 gelmiş. Kamuoyu bilgilendiriliyor. Artık her şey ortaya çıkacak gibi gözüküyor. Ebeveynler radyoya çıkıyorlar ve kızlarının kaçırıldığını, sadece kayıp olmadığını, bir kişilerin onu kaçırdığını ve serbest bırakılmasını sağlayacak bilgi için 100 bin Alman markı ödül teklif ettiklerini biliyoruz. Ayrıca çocuğun hala yaşadığına dair bir yaşam belirtisi talep ediyorlar. Artık polisi çağıracağız çünkü böyle bir şey olmazsa diyorlar. Fakat biz biliyoruz ki, hatta onlar da biliyor ki, aslında polis uzun zamandır işin içinde. Bu arada iki tane başarısız transfer olmadı ya, yani iki para transferi, fidye transferi başarısız oldu. Artık şantajcıların talebi maddi olarak 1,2 milyon Alman frankına yükseldi ve özel bir aracının dönemin Köln
Alman
satışı.
frankı değil, Alman markı.
Hayır, Alman, Amerikan frankı. Ya bana eski şeyler söylemeyin ya. Eski currency'ler söylemeyin. Kafam karışıyor. İşte büyük bir para oluyor artık. 1,2 o gündemdeki para oluyor.
Çok para,
Çok
çok para.
arttı, iyice arttı yani para. Ve şunu şey, özel bir aracıyla verilmesini istiyorlar. Dönemin Köln Katedrali sorumlusu Heinz Werner Katzer'in devreye girmesini talep ediyorlar. 19 Ocağı kadar bir şey olmuyor ama 19 Ocak'ta Nina'dan yeni bir yaşam belirtisi geliyor. Hala hayatta olduğunu biliyoruz. Çocuk şantajcıların taleplerini kaydetmiş, bir konuşma kaydı var. Bunu duyuyorlar. Artık bu üçüncü kez olacak fidye parasının transferi. 5 Şubat 1982. Bakın, kız Noel Arifesi'nde kaybolmuştu. İlk fidye girişimleri ne zamandı? 5 Şubat'ta üçüncü kez para transferi yapılmaya çalışılıyor. Yine çok zor bir yöntem. Baba 2 kişilik bir helikopterle belirli bir rota boyunca uçacak ve parayı işaretli bir yere bırakacak. Bu transfer de gerçekleşmiyor. Çünkü helikopterin polis tarafından talep edilen termal kameralı hayalet keşif uçaklarını beklemesi gerekiyor. Çünkü yani kafanıza göre bir helikopter uçurup öyle kafanıza göre bir rota oluşturup gidemiyorsunuz tabii ki de. Helikopter bu nedenle beklemesi gerekiyor. 1 saat geç havalanıyor. Şantajcılar da böyle mi iş mi olur deyip irtibatı kesiyorlar. Sonrasında artık bir hafta geçiyor. 11 Şubat 1982'deyiz. 250 bin Alman markı ödül teklif ediliyor. Kızla ilgili gelebilecek herhangi bir bilgi için ve savcılıkta suçun çözülmesine yardımcı olacak bir bilgi için belli bir miktar para teklif ediyor. Mevcut özel polis komisyonu zaman zaman bu olayı araştıranlar 65 kişiye kadar çıkıyor ve kaçırma vakasına ilişkin çok sayıda ayrıntı artık kamuoyuna açıklanıyor. Efendim, 4 hafta daha şantajcılarla temas kurulmuyor. Artık aile polisle işbirliğine son veriyor. Çünkü polisle de olmuyor yani bir şekilde. Yani ilerlenemiyor. Kaç hafta geçti, kaç ay geçti, kızı hala alamıyorlar yani. Ve de şöyle bir şey var. Polis artık Nina'nın çoktan öldüğüne inanıyor. Onlar için öncelik faillerin yakalanması ve fidye parasının geri alınması. Ebeveynler ise sadece doğal olarak kızlarının serbest bırakılmasıyla ilgileniyorlar. Ebeveynlere göre polisin failleri yoğun bir şekilde arama taktiği, fidye parasını teslim etmeye yönelik tüm girişimlerin şimdiye kadar başarısız olması ve Nina'nın hala esaret altında olmasının nedeni. Ailenin polisle olan ilişkisi ciddi şekilde zarar görüyor. Özel olarak teklif edilen demin bahsettiğim meblağdaki ödül geri çekiliyor ve polisten fidyecileri aramalarının durdurulması isteniyor. Artık bundan sonra bir sonraki adım hakkında daha fazla bilgi alamıyoruz. Efendim, Mart 1982'de Köln'de düzenlenen bir törende 500 kişi Nina'nın geri dönmesi için dua ediyor. Mart ayının ortalarında daha önce gazeteci Diatar Kronzüker'in kızının kaçırma olayında başarılı olmuş olan özel arabulucu ve gazeteci Franz Tartorotti olaya dahil oluyor. Franz Tartorotti başlangıçta artık çocuk kaçırma olayında arabuluculuk yapmak istemiyordu ama zamanla ikna oluyor ve bu olayda aileye yardımcı olmayı kabul ediyor. Şantajcılar da hala duruyor bu arada. Bir şekilde iletişime geçiyorlar. Bu şantajcılar demin bahsettiğim Tartorotti'ye Sezar şifresi kullanarak büyük gazetelere verdikleri ilanlar aracılığıyla bir anlaşma teklif ediyor. Sezar şifresi nedir? Şifrelenecek metin ve anahtar adım sayısı olarak belirleniyor. Sezar şifresi özelinde bu sayı 3. Metnin her karakteri anahtar kadar ötelenerek şifreleniyor. Mesela A harfi 3 adım ötelenerek işte D harfi elde ediliyor. Bir işte orada kuruluyor bu sistem. Bu kişi Tartoretti kaçıranlarla gazete ilanları aracılığıyla toplam 9 hafta boyunca pazarlık yapıyor. Bu arada para kaç oldu? Para, anlaşmaya varılan fidye miktarı artık 1,5 milyon Alman markı. Yani ilk başta söylenilen orijinal miktarın neredeyse 2 katı. Yani aile zaten bir şey demeseydi de sanırım bu meblağa gelinecek. Yani tamamen oyalamışlar aslında bu insanlar, işte sen para söyle ben söylemeyeyim deyip sonuçta istedikleri yere gelmiş gibi gözüküyor. Ve çocuğun sesini içeren ses kayıtları ve de Tartorotti'ye yazdığı bir mektup Nina'nın hala hayatta ve sağlıklı olduğunu kanıtlar nitelikte. Sonunda Mayıs ayı geliyor. 12 Mayıs 1982'de Tartorotti faillere parayı tekrar teslim etmeleri konusunda anlaşıyor ve bu kez artık başarılı olacak gibiler. Fidye parasını Dortmund'dan Basel'e giden D209 numaralı gece treninden dışarı atıyor. Ya bir yandan da çok sinir bozucu, aylardır kayıp bir çocuk var ve sürekli dışarı atılan paralar var. Yani o kadar sinir bozucu ki bunu anlatmak da çok sinir bozucu. Siz dinlerken ne hissediyorsunuz bilmiyorum. Yazın bununla ilgili de lütfen. Efendim 15 Mayıs'ta tekrar etmek istiyorum. 15 Mayıs Christmas'ta kaybolan çocuk, Noel arifesinde pardon, kaybolan çocuk 15 Mayıs günü saat 23.30'da Ohlixer Hyde otoyol servis durağında çalışan bir işçi binanın dışında duvarın yanında duran küçük bir kızı fark ediyor. İşte böylece Nina 149 gün süren ve Almanya tarihinin en uzun kaçırılma olayından sonra nihayet evine dönebiliyor. Yanında kırmızı bir spor çantası, içinde yeni bir peluş oyuncak ve çalmasını beklemesi gerektiği söylenen bir çalar saat var. Nina'nın ailesi onu halktan ve polisten koruyor açıkçası. Ancak yine de yaşadıklarını anlattığı birkaç ses kaydı kaydedilmiş. Neyse ki onu kaçıran Peter ve Paul, yani sırasıyla bir erkek bir kadın ya da bir kadın kılığına girmiş iki erkek, bunu bilmiyoruz ama ona söylenen isimler Peter ve Paul. Bu ikisi tarafından fiziksel olarak bir zarar görmediğini biliyoruz. Hatta ona dostça davranıldığını, işte okumasına, yazmasına, resim yapmasına, masal kasetleri dinlemesine izin verdiğini biliyoruz. Çoğunlukla içinde ofis mobilyaları, bir masa ve gömme ofis dolapları ve banyo bulunmayan bir çatı katında karanlık bir odada tutulduğunu öğreniyoruz. İkinci odada da koyu mavi halılar varmış. Nina'nın saklandığı yerle ilgili anlattıkları odalar arasındaki merdivenlerin sayısı ve bir pencerenin tuhaf şekli kare dikey bir çubukla ikiye bölünmüş. Sağ tarafının yarısı yine yatay bir çubukla ikiye bölünmüş. Enteresan. Burası da dahil olmak üzere inanılmaz derecede ayrıntılara sahip oluyoruz. Kız her şeyi anlatıyor. Ama her şeye rağmen evin yerini bulmak çok mümkün olmuyor açıkçası. Efendim fideciler fideyi aldıktan 3 gün sonra 15 Mayıs 1987-82'de Nina'yı Solingen dışındaki bir otobanda, bir otoyolda, otoyol servis alanı yakınlarında serbest bırakmışlar. Onu oraya bir arabanın bagajında gözleri bağlı olarak götürmüşler. Kız daha sonra yorgun ama görünüşe göre sağlıklı bir şekilde kendisini yakındaki otoyol servis alanına sürüklemiş. Kaçıranlar da kıza bir duvara yaslanmasını, bir çanta içinde demin bahsettiğim sıfıra ayarlanmış çalar saatin çalmasını beklemesi gerektiğini söylemişler. Ve demin bahsettiğim işçi o alarm çalmadan 30 dakika önce kızı buluyor. Okey, güzel, iyi bir olay anlatacağız gibi gözüküyor. Hadi bakalım. Kızın kaçırılma olayı dışarıdan bakıldığında iyi atlatılmış gibi. Kısa süre içinde eski okuluna geri dönüyor, işte kaçırdığı dersleri telafi ediyor. Normal bir hayata dönebilmesi için doktorlardan ve psikologlardan kapsamlı bir danışmanlık hizmeti alıyor. Quick dergisi diye bir dergi var. Kızın dönüşünü özel olarak haberleştiriyor ve kaçırılma olayın ayrıntılarını ortaya çıkartıyor. Burada da bu arada kızın kaçırıldığı süre boyunca kötü muameleye maruz kalmadığı detaylandırılıyor. Yine demin bahsettiğim kendilerini Peter ve Paul olarak adlandıran iki kişi Nina'yı uzun bir süre boyunca orada korumuş. Bu kişilerden biri demin söylediğim gibi muhtemelen kadın. Nina uzun tutukluğu boyunca tehdit edilmemiş, kötü muamele görmemiş ya da bağlanmamış. Sadece kaçırıldığı gün nakil sırasında tahta bir kutunun içinde yatmak zorunda kalmış. Görünüşe göre her iki fail de, Peter ve Paul da kızla dostane bir ilişki kurmaya çalışmış. Hatta kadın anne kız ilişkisi kurmaya gayret etmiş. Nina sadece bir fenerle aydınlatılan karanlık bir odada kalmak zorunda olmasına rağmen onu eğlendirmek için kendisine çizgi romanlar, kitaplar ve masallar verilmiş. Demin bahsettiğim gibi tekrar ediyorum, dergide de olduğu için resim yapmasına ve yazı yazmasına da izin verilmişti. Kız henüz teslim edilmeden önce pek çok para transferinin başarısızlıkla sonuçlandığını zaten biliyoruz. Ve arabulucular Tartarotti ve Fernstadt kısa bir süre için ailenin çevresinde kaçıranların bir sonraki adım hakkında bilgilendiren bir muhbir olduğundan şüpheleniyorlar. Tartarotti bu bir röportajında belirttiği gibi 2012 yılında zaman aşım süresi dolduktan sonra bu teoriyi doğrudan isimsiz bir mektup almış. Tartarotti muhtemelen fail ya da faillerin adını biliyormuş ancak 2022'nin Ağustos'unda vefat edene kadar, ölümüne kadar bunu yayınlamamış diyorum ve sözü arkadaşım Olcay'a bırakıyorum.
Teşekkür ederim. Soruşturmanın ilerlemesi için bir başka olası açıda Fidye parası. Bu fidye parası ne oldu? Yaklaşık 1,5 milyon Alman markından oluşan bu fidye parası en son trenden dışarı atılmıştı hatırlarsınız. Bu paraya ne oldu? 15 bin banknotu 18 saat boyunca elle filme alarak numaralarını belgelemişti bu söz konusu arabulucu Tartarotti. Ve bunları bir liste haline getirerek tüm ülke ve kıtadaki kasiyerlere ve bankalara vermişti. Ancak o dönemde kayıtlı banknotları otomatik olarak tespit edebilecek bir sistem yoktu maalesef. Dolayısıyla bunları fark etmek bireylere kalmıştı. Yani o seri numaralarını bileceksiniz. Bir de size gelen paraların seri numaralarından onu karşılaştıracaksınız. Bu bayağı samanlıkta iğne aramaya benziyor bence. Nina'nın ailesi de 1982 sonunda suç ortakları tarafından bir tür ihanete uğradıklarını iddia eden bir adam tarafından 500 Alman marklık bir banknot gönderilmiş. Para karşılığında sadece faillerin bildiği ayrıntıları açıklamayı da teklif ediyordu bu adam. Ancak bunların hiçbiri önemli ya da daha önce bilinmeyen bilgiler içermiyordu ve bu izle dolayısıyla hiçbir yere çıkmadı. Fidye parasının büyük bir kısmının nereye gittiği hala bilinmiyor. Aynı zamanda Aralık 1982'de Meinertshagen yakınlarındaki bir ormanda oynayan çocuklar fidye parasından birkaç bin Alman markı buluyorlar. Yine 1982 yılının sonlarına doğru 4 kişi fidye parasından 400 bin Alman markını, buraya dikkat, Türkiye'de bozdurmaya çalışmış. Bu girişim dikkat çekiyor çünkü banknotların kayıtlı numaraları Interpol aracılığıyla yabancı ofislere de iletilmişti. Yine buradan çıktık Türkiye'de. Türkiye'nin adı geçince filmde heyecanlanan insanlar vardı ya eskiden. Hala var mı acaba?
Hala şey
İstanbul'a
böyle
gelmiş.
daha bir can kulağıyla dinliyorsunuz değil mi şu an? Türkiye girdi işin içine.
400 bin mark Türkiye'ye girmiş artık. Neler yaptıysak o parayla. Parayı bozdurmaya çalışan adamlar parayı az önce söylediğim Meinertshagen yakınlarındaki ormanlık alanda bulduklarını belirtiyorlar. Çocuklar da o civardaki ormanda bulmuşlardı hatırlarsınız birkaç bin markı. Bunun üzerine polis 1983 yılının başında bu kasabadaki birkaç evi arıyor ama herhangi bir şey çıkmıyor buradan. Bu adamların Nina'yı kaçıranlar olamayacağı kısa sürede anlaşılıyor. Yani işte Alman markını bozduran, 400 bin markı Türkiye'de bozduran insanların Nina'yı kaçıran kişiler olmadığı kısa sürede anlaşılıyor. Çünkü fidyeciler bu karakterlere göre son derece zeki ve soğukkanlıydılar. Radyoda bir takım sinyaller gönderiyorlardı. İşin içerisinde Sezar şifresi vardı. Diplomatik bir şifreleme kodu kendisi az önce Deniz'in de bir ufak detayını verdiği gibi. Alman Federal Demir Yolları'nın demir yolu ağı hakkında epey bir bilgiye sahiplerdi. Helikopterleri biliyorlardı. Yani çok çok fazla bilgiye sahiplerdi aslında. Tutuklular bu niteliklerin hiçbirine sahip değildi. Bu hani 400 bin Alman markını Türkiye'de bozdurmaya çalışan kişiler tabii ki alınıp tutuklanılıyor hemen. Gözaltına alınıyor. Yani olayla herhangi bir şekilde uzaktan yakından alakaları olmadığı ortaya çıkıyor açıkçası. Sadece dolayısıyla birini kaçırmaktan değil zimmete para geçirmekten suçlu bulunuyorlar bu karakterler. Nina'nın ailesi muhtemelen parasal kayıplarını telafi etmek için Nina'nın dönüşüyle ilgili haberlerin haklarını az önce Deniz'in detaylarını verdiği Quick dergisine satıyor. Bundan sonra hem halktan hem de basından uzak duruyorlar ve bu travmatik hikayeyle daha fazla yüzleşmek istemediklerini ifade ediyorlar. Nina'nın kaçırılması çözülmemiş suç vakaları hakkında halkı ihbarda bulunmaya çağıran bir Alman TV dizisi olan Aktenzeichen XY Ungelöst'ün 1982 tarihli bir bölümünde yer
İyi ki o kısım bana
çözülmemiş
gelmedi. Gerçekten ne? Ne?
dosyaları inceliyor işte yani sonuç olarak. 1982 tarihli bir bölümünde yer alıyor. Bu bölümde hatta bulabilirsiniz şeyde de YouTube üzerinde var hatta hala. Bölümde Nina'nın saklandığı evin bir maketi de yer alıyor. Ancak buradan da hiçbir yere varılamıyor. Kaçıranlar tarafından yazılan mektuplardan alınan tükürük örnekleri soruşturmacıları hiçbir yere götüremiyor. Yaygın DNA eşleştirilmesi kullanılmadan önce polisin elinde sadece kan grubu var. Yer ve fidye parasının çoğu gibi kaçıranlar hakkında da herhangi bir bilgi bulunamıyor ne yazık ki. Ağustos 2023'te Nina Federal Adalet Mahkemesi nezdinde açtığı davayı kazanıyor ve Alman Kamu Yayın Kuruluşu ZDF tarafından hazırlanan Entführte Kinder, Kaçırılan Çocuklar adlı belgeselde artık resimlerinin gösterilmemesini sağlıyor. Mahkeme bir suçun mağduru ve o sırada reşit olmayan bir kişi olarak korunma hakkını kabul ediyor ve 8 yaşındaki çocuğun bir fotoğrafının yanı sıra kaçırılırken yazdığı bir mektubun ve ses kaydının gösterilmesine de izin vermiyor. Bu da Nina bunu başarmış oluyor Ağustos 2023'te. Peki yani nedir bu senaryo? Bayağı hani bir filmden çıkmış gibi bir şey dinledik biz dakikalardır. Yani şeyler, fidyeciler tuhaf bir şekilde değeri ne? Yani kızınıza verdiğiniz, biçtiğiniz değer ne diye bir fidye notu gönderiyorlar. Buna göre para istiyorlar. Her başarısız girişimin ardından miktarı arttırıyorlar. Pek çok yere hakimler, demir yoluna, helikopterlere, her türlü detaya hakimler, frekanslara hakimler, radyo frekansından şifre gönderiyorlar vesaire. Nedir yani bu? Nereye varacağız ve bulamıyoruz kim olduklarını. Ya en alışılmadık yönü bu vakanın, evet, kaçıranların aileden ödemeyi istedikleri rakamı aileden istemeleri, bir teklifte bulunan tarafın onların olmasını istemesi. Bazı teorilere göre bu işte kaçıranlar Nina'nın ailesinin mali durumundan haberdar değillerdi aslında. Yani bu aileyi tanımıyorlardı. Bunları seçmelerinin tek sebebi bu, işte en başta söylediğimiz bu Hanwalt mahallesi. Buranın çok işte ne diyelim, refah seviyesi yüksek bir mahalle olması ve burada zenginlerin yaşıyor olması. Dolayısıyla bunların da zaten random bir zengin ebeveyn olduğunu düşünüyorlar. Yani ne çıkarsa bahtımıza diye onları seçtikleri düşünülüyor. Birkaç ay önce 81 yılının Mart ayında 11 yaşındaki Johannes Erleman da benzer bir şekilde kaçırılmıştı. Ve 3 milyon mark, Alman mark fidye karşılığında serbest bırakılmıştı yine aynı bölgeden. Dolayısıyla ya bir hani böyle bir örgüt var. Bu bölgedeki çocukları kaçırıyor ve zengin olan ailelerinden para istiyor gibi bir teori var. Bu olayda da kaçıran 3 kişi 2 ay sonra elde ettikleri paranın yaklaşık yarısıyla birlikte tutuklanmışlardı, bulunmuşlardı. Diğer teori ise kaçıranların aslında parayla hiç ilgilenmediklerini iddia ediyor. Bunun yerine aslında amaç aileye gözdağı vermek, kişisel bir problemleri var aileyle ve bu sebeple aileyle uğraşıyorlar, özellikle de babayla uğraşıyorlar diye bir teori de var. Bu arabulucu Franz Tartarotti bir keresinde kaçıranların polis özel timinin ne planladığını her zaman biliyor gibi görünmeleri nedeninin aileye yakın biri olduğuna dair teyit aldığını iddia etmiş. Bu teorinin bazı destekçileri de Nina'nın büyük babasının Nina'nın serbest bırakılmasından kısa bir süre önce kaza sonucu ölmesinde şüpheli buluyorlar. Buraya kadar sen ne diyorsun Deniz? Sence bir para işi mi yoksa bir intikam işi mi?
Ben çok alakasız bir şey merak ediyorum. Etrafta bir sürü alakasız yerlerde fırlatılan para çantaları var ya, bunları alabildiler mi acaba?
Tabii, onları alıyorlar çünkü zaten
Aldılar değil
teslim
mi?
olmuyor, yani şey, başarısızlıkla sonuçlanıyor ki alan falan olmuyor yani.
Hayır, karşıdaki taraf almıyor mu o parayı? Bilmiyoruz. Biliyor muyuz?
Hayır, almıyor o parayı çünkü zaten şey iptal ediyor
Ha,
yani şey.
doğru, tamam, onu almış oluyor. Ya abi çok acayip ya. Sanki yani şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla sanki dediğin gibi böyle random zengin bir aile hedeflenmiş gibi. Yani tamamen para amaçlı gibi. Bu bölümde şu ana kadar ceset olmaması beni çok mutlu etti. Ninacığın
Değil
yaşıyor
mi?
olmasına çok sevindim öncelikle. Çok ciddiyim. Bilmiyorum ya, yani sanki çok kötü yönetilmiş bir süreç ve para peşinde fidyeciler gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun?
Ya bilmiyorum, benim böyle içimdeki o macera meraklısı karakter şey olsun diyor, böyle işte babayla husumeti olsun, efendim baba bunlara vaktiyle şöyle bir kazık atmış olsun, ona üstüne şöyle bir şey olsun diyorum ama tabii ki böyle bir şey olsa baba bunu zaten polisle paylaşırdı. Yani bir husumet yaşadığı bir karakter olsa bunu zaten anlatır ve buradan bir işte çorap sökülmeye başlardı diye de düşünüyorum bir yandan. Fakat her kimse bence polisin içerisinde bir tanıdığı çok iyi isimler var, üst düzey insanlar var.
O şey bilerek değil mi, parayı arttırmak, işte bu da başarısız oldu, şöyle
Evet.
oldu deyip deyip parayı arttırmak. Zaten demin ben öyle düşünüp öyle demiştim ama hakikaten istedikleri yere getirdiler parayı yani.
Evet. Evet, aslında istenilen yere getirildi. Yani güçlü kuvvetli karakterler oldukları sanki ortada gibi ama şey de değiller. Yani hani çocuğa zarar verme niyetlerin olmadığını görmek de hani bunca berbat hikayeyi anlatmış iki karakter olan bizler için gerçekten gönül ferahlığı verdi. Bugünkü durum ne? Bakalım. Ve yani son birkaç şeyimizi toplayıp kapatalım. Kaçıranların 5 ay boyunca gösterdikleri olağan dışı sükunet hiçbir zaman yakalanmamalarını sağlıyor ve muhtemelen aslında Nina'nın hayatını da kurtaran bu oluyor. Çok soğukkanlılar ve işlerini de çok iyi yapan suçlular diyelim. O dönemde Almanya'da yaşanan benzer kaçırma olaylarının çoğunda failler ya durum kendileri için çok tehlikeli hale geldiğinden kurbanlarını öldürmüşler ya da fidye parası teslim edildikten kısa bir süre sonra yakalanmışlar. Peki bu vakada farklı olan şey ne? Paranın büyük bir kısmının bir yerlere gömüldüğü gerçeği göz önüne alındığında amaç acaba sadece bir açgözlülük müydü diye insan soruyor. Peter ve Paul kimdi? Şifreler, telsiz operasyonları, helikopterler, Ruhr bölgesini iç içe geçmiş çeşitli otoyolları ve demir yolları hakkında nasıl bu kadar çok şey biliyorlardı? Burası az önce konuştuğumuz gibi meçhul. Polisin müdahil olmadığı sonuncusu hariç tüm fidye parası teslim girişimlerini iptal etmeyi nasıl öngörmüşlerdi? Ya bunların hepsi az önce dediğimiz gibi bir şey, başarı grafiği, suçta başarı grafiği diyebiliriz herhalde buna. Bayağı şeyler, konularına hakimler belli ki, soğukkanlılar ve bunu tam bir operasyon gibi yürütmüşler. Ve yine az önce söylediğimiz gibi polis teşkilatı içerisinde bana kalırsa yüksek yerlerde de tanıdıkları var. Nina kaçırılma olayından sonra kamuoyundan tamamen uzaklaşıyor ve bu suç hakkında hiçbir zaman kamunun önünde konuşmuyor. Kendisi ve ailesi bu suçla yüzleşiyorlar ve artık bu konuda soru sorulmasını kabul etmiyorlar. Kriminal soruşturma departmanı yani kız salı verildikten kısa bir süre sonra bu saklanılan yer kızı nereye tuttuklarına dair bir ipucu aramaya çalışıyorlar. Nina söylediğimiz gibi saklandığı yer hakkında pek çok detay veriyor. Fakat işte bu hani az önce söylediğimiz ismi çok tuhaf olan programda da bir maketi yapılıyor bu radın ama bir model sunuluyor. Bu modelin de fotoğrafları mevcut. Görünüşe göre saklanma yeri bitişik garajı olan eski bir müstakil ya da yarı müstakil bir ev gibi gözüküyor. Garajın bir üst kapısı var. Eve doğrudan erişim mevcut. Evin iki merdivenle çıkılan üst kısmında büyük bir banyo var. Bu banyonun bir banyo için alışılmadık bir zemin kaplaması olan mavi renkte bir halı kaplaması var. Hani tuhaf bir şekilde dikkatini çekmiş Nina'nın da bu. Tuvaletin yanı sıra bir küvet ve 70'lerin sonu 80'lerin başı için modern sayılabilecek bir çift lavabo var banyoda. Nina'nın çoğunlukla kaldığı oda evin iki katı arasında yer alıyor ve bir sahanlıktan erişilebiliyor bu odaya. Banyosu bulunmayan dediğimiz gibi eğimli bir çatı katında muhtemelen evin daha sonra kendisine eklenmiş bir eklentisinde yer alıyor. Çocuğun esir tutulduğu asıl odaya ulaşmadan önce merdiven sahanlığından bir antreye inen bir basamak dikkat çekici olduğu söyleniyor. Bu durum oda yüksekliğinin yanlış tasarlandığı ve yükseklik farkının bu basamakla telafi edilmek zorunda kalındığı ek binanın yapımındaki hatalara işaret ediliyormuş gibi gözüküyor. Dinlenme odası artık kullanılmayan bir ofis ya da ev ofis gibi döşendiği belli. Bir çalışma masası, gömme bir ofis dolabı, telefon bağlantıları mevcut. Evet, pencerenin yine az önce yani Deniz'in anlattığı de dikkat çekiciydi. İşte dikey bir kere bölünmüş, sonra yataydan bir yarısı bölünmüş. Yani evin dışından da görülebilir bir şekilde bir bölünme. Yani sonuçta tüm bunlara bakıldığında bu evin kırsal bir yerde, hatta bir yamaçta olduğu düşünülüyor. Bazı izler Ren Nehri'nin sağ kıyısındaki bir bölgeye işaret ediyor. Bu izler 1987 yılına kadar, yani Nina'nın serbest bırakılmasından 5 yıl sonrasına kadar araştırılmıyor maalesef. Hatta bu işte o yamacın olduğu düşünülen bölgede de ciddi şüpheli bulgular elde edilmesine rağmen bu ipuçları hiçbir şekilde başarılı bir sonuca yol açmıyor, ulaşılmasını sağlamıyor. Bir başka teoriye göre de kaçıranların saklandığı yer Nina'nın serbest bırakıldığı yerden çok da uzak olmayan bir bölge. Bonn Dortmund ekseni de bu kaçırma olayında önemli gözüküyor. Kızın babası fidye parasını teslim etmek için ilk girişimde Dortmund'a giden bir hızlı trene binmek zorunda kalmıştı. Bir başka girişim sırasında Köln'den Dortmund üzerinden Bonn'a gidip geri dönmek zorunda kalmıştı. Franz Tartarotti de paranın başarılı bir şekilde teslim edilmesi sırasında Ren Vadisi üzerinden Andernach yakınlarındaki teslim noktasına gitmek için Dortmund'da trene binmek zorunda kalmıştı. Aslında tüm bu anlatılan işte fidye teslim operasyonlarının diyeyim odak noktasına Dortmund yer alıyor. Dolayısıyla da diyorlar ki Bonn Dortmund ekseni önemli. Demek ki aslında buraya yakın yerlerde olabilir deniyor. Döndüğünde Nina işte pencereden baktığında köyler gördüğünü uzakta çayırlar ağaçlarla işte kaplı bir tepelik bölgeyi tarif ediyordu. Bununla ilgili tabii ki işte batıda A3 otoyolu doğuda başka otoyollar falan çok da sayıp ve harf verip sizi sıkmayayım. Ya yani yine buradan da aslında bu tariften de Dortmund'a çıkıyoruz diye özetleyebilirim aslında. Ve bir diğer önemli gösterge de Nina'nın serbest bırakıldığı bu otoyol servis alanının bulunduğu yer. Çocuğu kaçıranların onu sadece serbest bırakmak için uzun bir mesafe taşıdıkları düşünülebilir mi, düşünülemez mi diye sorgulanıyor. Hani aksine çocuğun memleketine olan göreceli yakınlık saklanma yerinde çok uzakta olmadığını gösterir diye bir iddia da mevcut. Bu nedenle söz konusu evin yani Nina'nın saklandığı evin Köln, Dortmund ve Bonn ekseninde bir yerde olduğu iddia ediliyor. Fakat bir şey çıktı mı derseniz bunca yıl içerisinde hiçbir şey çıkmıyor. Bir modelleme yapılıyor programda. Nina'nın tarif ettiği şeyler var. Bayağı detaylı hem de ama bu ev saklandığı yer hiçbir zaman ortaya çıkmıyor. Fidye parası hiçbir zaman ortaya çıkmıyor. Sadece belli bir miktar az önce söylediğimiz gibi Türkiye'de ele geçiriliyor. Yani bunun çıkmaması da bana çok enteresan geliyor. Yani sanki burada ya bilmiyorum öyle midir tabii de polisin burada yeteri kadar çalıştığını düşünmüyorum ben.
Ya bir şey söyleyeceğim. Allah korusun.
Sesin gelmiyor yavrum.
Şimdi geliyor mu? Sesim niye gelmiyor
Gelmiyor.
ya? Neden gelmiyor? Beni sessize mi
Pideng.
aldın?
Yok
Duymuyor musun
be. Duyuyorum şimdi. Kızma.
beni?
Duyuyorum.
Çok bir şey söyleyeceğim. Çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Genelde zaten böyle olaylar olumsuz sonuçlanıyor. Hiçbir şeye de rastlayamıyoruz falan ya. Allah korusun. Bu kız vefat etmiş olsaydı, bedeni bir yerlerde bulunsaydı
Evet.
yine hiçbir şey bulunamayacaktı.
Değil mi? Ya da mesela o saklandığı evde kızı öldürmüş olsalar. Demek ki biz onu da bulamayacağız. Bu
Bulamayacağız.
kadar bilgiye rağmen o evi bulamıyorsak eğer, kızın anlattıkları var, bilmem ne var falan. Demek ki onu da bulamayacağız biz.
Gerçekten ucuz atlatılmış ya. Kızcağız umarım
Evet.
iyidir şimdi. Çok seneler geçmiş artık şey yetişkin bir kadın 82 yılında çocuk. Benim yani şey teyze diyeceğim yaşta muhtemelen. İnşallah çok iyi bir hayatı olmuştur yani.
Ya
Gerçi
umarım
orada da
ama.
ona iyi davranılmış ama yani nasıl bir travma aylar boyunca evden uzakta
Evet,
yani.
150 gün ya, 150 gün, 149 gün ailenden uzaktasın yani tanımadığın insanlarlasın ve korkunç bir şey bu ya. Aklını yitirmiştir annesiyle babası zaten ondan sonra.
Hadi yine iyisiniz. Yüreklere su serpen bir bölüm oldu.
Evet, gerçekten öyle. Biz daha sizin için ne yapalım ya?
Bakın şey çok vahşi bölüm beğenmiyorsunuz. Sonu belli olmayan bölüm beğenmiyorsunuz. Sonu belli. Olay çözülemedi ama kızcağız sağ salim. Olaylar da böyle işte. Yorumlarınızı
Evet bak
bekliyoruz efendim.
teori şeyi de var yani tam da ya çözüldü Nina ortaya çıktı kötü son yok ama çözülmemiş şeyler de var teoriye de yatkın bence tam yani müthiş mükemmel bir atlayış yani.
Tam şey annemle ablama gözüm kapalı bunu dinleyebilirsiniz. Size link atacağım bölüm oldu. Çok teşekkür ediyorum olacak kardeşim sana.
Ne demek güzel kardeşim nice bölümlerde görüşmek üzere 27 Nisan'da İzmir Kitap Fuarındayız
Ben
sevgiler.
28'inde de oradayım. Altan Öğmen'le bir söyleşimiz var. Ben moderatörüm ama oraya gelip beni utandırmayın lütfen. Çünkü ciddi şeylerden bahsedeceğiz.
Ben hiç gelmeyeyim o zaman oraya.
Sakın gelme. Bakın soru cevap kısmı olacak. Böyle true crime falan sorarsanız çok ayıp olur Altan Bey.
O değil de ya Altan Bey. Deniz Hanımcığım ya bu işler nasıl olacak? Hadi sana kolaylıklar diliyorum. Şimdiden İzmir'e güzel güzel gel. İğrenç bir hava var burada. Toz kaplı. İnşallah hafta sonu daha iyi olur. Ona göre gel yani. Çok
Tamam.
umutlar besleme buraya karşı.
Tamam, hazırlıklarımı yapıyorum.
Tamam. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.